Ayrım 6, sayfa 62. Umutsuzluğa kapılan Dinya Rankuleo, kendisinin doğumlardan ve gebelikten başka bir konuda uzman olmadığını iyice vurgulamasına rağmen kızı ziyaret etmeyi kabul eden Mamita Encarnacion'dan medet umdu. Bir sabah evlerine gelen Mamita, kızın ay vurgununa uğramış gibi transa girişini izledikten ve mobilyaların harekete geçip hayvanların davranışlarının değişimini gözleriyle görünce bunların palavra değil, çıplak ve acı birer gerçeklik olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Bu kıza bir erkek gerekli kararına vardı. Ne var ki bu tür bir açıklama Rankuleo ailesini kırdı. Onlar kendi kızları gibi büyüttükleri, kendi oğullarıyla bile ilişkiye girmemesi için bunca özen gösterdikleri bu iyi aile evladının dişi köpekler gibi görülmesi düşüncesini asla kabul edemezlerdi. Gene de ebe kadın bu tür açıklamalara kulak asmamış ve kendi tanısında ayak diretmişti. Onu sürekli işle oyalamalarını, böylece daha beter krizleri önleyebileceklerini de sözlerine eklemişti. Aylaklık ve erkeksizlik melankoliye yol açar. Ne olursa olsun bunu evlendirmelisiniz. Çünkü bu sıkıntıları bir erkeği olmazsa asla geçmeyecektir. İyice telaşlanan anne bu öğüte kulak asmadı. Ama kızı sürekli meşgul ederek ona hem neşesini hem de uykusunu kazandırmayı başardı. Ne var ki gelen krizlerin sıklığını azaltmayı başaramadı. Bir süre sonra konu komşu bu tuhaflıkları duymuşlar ve evin çevresinde gezinmeye başlamışlardı. En meraklıları olan bitenleri yakından görebilmek için uğruyorlar. Bu olan bitenden kendilerine bir yarar sağlamaya bakıyorlardı. Kimileri Evangelina'ya kriz geldiği anda Araf'taki ruhlarla ilişkiye geçmesini öğütlüyor, kimisi kehanette bulunmasını, kimisi de yağmuru durdurmasını istiyordu. Dinya, bu olay halk arasında iyice duyulacak olursa ahalinin dört bir yandan bostanına dalacağını, bahçesini kirleteceğini, kızıyla alay edeceklerini düşündü. Hele bu koşullar altında Evangelina'nın kendisiyle evlenmeye ve çocuk yapmaya cesaret edebilecek bir erkek bulması hiç de kolay olmayacaktı. Oysa kızın çocuk doğurmaya gerçekten gereksinmesi vardı. Bilimden bir şey beklenemeyeceği anlaşılınca Yehova şahitlerinin de tapınak olarak kullandıkları o mavi barakasında yaşayan kendi mezhebinin rahibini görmeye gitti. Kadın bu protestan topluluğun etkin bir üyesi olduğundan rahip onu güler yüzle karşıladı. Daha sonra Dinya evi saran bu talihsizliği hiçbir ayrıntıyı atlamadan bir bir anlattı ve kızı her türlü günahkar ilişkiden hatta üvey baba ve ağabeylerinin bakışlarından bile koruduğunu söyledi. Rahip bu öyküyü büyük bir dikkatle dinledi. Yere diz çöktü. Uzun dakikalar boyunca bir yol göstermesi için Tanrı'ya yalvararak meditasyona daldı. Sonra İncil'i rastgele açtı ve gözlerine çarpan ilk satırları okudu. Holofernes, kadın sayesinde çok mutlu oldu. Ne yaptığını bilmeden şarap içti. Ömründe içmediği kadar çok içti hem de. 12-20 Yuda. Bu satırlarla tatmin olan rahip, Tanrı'nın yanıtını kulu Rankuleo'nun sorununa göre yorumladı. Kocanız içki içmeyi hiç bıraktı mı hemşire? Biliyorsunuz ki bu olanaksız. Kaç yıldır içkiye bağımlı yaşıyor? İçkiyi bırakamaz, şarap onun kanında dolaşıyor. Ona gerçek İncil Kilisesi'ne gelmesini söyleyin. Kendisine yardımcı olabiliriz. Bizim aramızda hiç sarhoş gördünüz mü? Dinya hiç üşenmeden pek çok öteki kişiye yaptığı gibi kocasının bu güçsüz yanının nedenini açıklamaya koyuldu. Her şey doğum anında ölen üçüncü çocuk yüzünden başlamıştı. Bir tabut alacak paraları olmadığından Hipolito minicik meleği bir ayakkabı kutusuna koymuş, kolunun altına sokuşturup mezarlığa gitmişti. Yolda bu acısını bastırmak için durup durup içmişti ve sonunda kendinin kim olduğunu bile unutmuştu. Bir süre sonra kendine geldiğinde bir çamur deryasının ortasında yatıyordu. Kutu yitip gitmişti. Bütün yöreyi baştan aşağı aradıysa da bulamamıştı. Yaşadığı karabasanı bir düşünün papaz efendi. Zavallı Hipolito hala bunun acısını taşır yüreğinde. Uykusundan bağırarak uyanır ve oğlunun onu cennetten çağırdığını söyler geceleri. İşte bu yüzden içiyor, yoksa serserilik olsun diye değil. Alkoliklerin dudaklarında her zaman hazır bir bahane vardır zaten. Evangelina, Tanrı'nın size bir mesajıdır. Kızın hastalığı aracılığı ile İsa Efendimiz babasını çok geç olmadan uyarmaya çalışıyor. Size saygım sonsuzdur papaz efendi. Ama eğer Tanrı bana seçim hakkı veriyorsa, kocamın zil zurna sarhoş olmasını, kızımın köpek gibi havlamasına, erkek sesiyle konuşmasına yeğlerim. Pek büyük bir günah işliyorsunuz hemşire. Sen nasıl oluyor da Yehova'ya, bizim acıklı kaderlerimizi çizmede yol göstermeye cesaret edebiliyorsun? O günden sonra gayrete gelen rahip, Rankuleoların evine sık sık gelir olmuştu. Cemaatinden bazı sadık dindarlar da onunla birlikte geliyorlar, genç kızı toplu dualarıyla iyileştirmeye çalışıyorlardı. Ama aradan bir hafta geçmesine rağmen Evangelina hiçbir iyileşme belirtisi göstermiyordu. Evin içinde dolaşıp duran meraklı komşulardan biri kriz anında oradaydı ve bu olaydan bir yarar sağlayabileceğini düşündü. Çünkü Evangelina'nın kıvrandığı yatağın yanından geçerken ayağı bir tabureye takılmış ve o da yatağa düşmüştü. Ertesi gün bu komşunun elini saran tüm sihirler birdenbire yok olmuşlardı. Bu keramet kulaktan kulağa yayıldı ve ziyaretçilerin sayısı şaşılacak ölçüde arttı. Herkes kızın transa geçmesiyle bir şifa bulacağına inanıyordu. Birisi de Evangelinaların hastanede karışmaları olayını anımsayıp çevreye yaymıştı. Bu da mucizenin bir başka türlü açıklanması olarak yorumlanmıştı. İşte ancak o zaman cemaatin papazı kendi bilgi dağarcığını aştığı gerekçesiyle olayı Katolik Kilisesi'ne duyurmaya karar verdi. Ne de olsa o daha köklü bir kiliseydi ve ermişler ve onların mucizeleri hakkında daha geniş bilgiye sahiptiler. Kiliseye vardıklarında Peder Cirillo olayı Rankuleoların ağzından dinledi ve Evangelina'nın kendi cemaati sınırlarında olup da anasının protestanlığı yüzünden vaftiz edilmemiş olan tek kız çocuğu olduğunu anımsadı. Ne olsa bu kız protestanların şamatasına takılıp yolunu şaşırmış bile olsa kendi sürüsünün bir kuzusu sayılırdı. Bu yüzden onları geri çeviremezdi. Bu yaratık için dua edeceğim. Tanrı'nın merhameti sonsuzdur ve her ne kadar siz onun kutsal kilisesinden ayrılmış bile olsanız o size yardım edebilir. Sağ olun peder, ama dualardan da öte kızın ruhundaki şeytanı kovamaz mısınız diye fısıldamıştı Dinya. Rahip telaşla haç çıkarttı. Bu düşünce mutlaka protestan meslektaşınca ortaya atılmış olmalıydı. Yoksa bu köylü kadının aklının böylesi şeylere eremeyeceği belliydi. Son zamanlarda Vatikan bu tür ayinlere iyi gözle bakmaz olmuştu ve sanki ne kadar ağza alınmazsa o kadar iyi olacağını düşünerek şeytanın adının anılmasını yasaklamıştı. Gerçi rahip şeytanın varlığına ruhlarla beslenenler hakkında kesin kanıtlara sahipti ama şimdi alelacele bir tören düzenleyip onunla karşılaşmaya niyeti yoktu. Öte yandan bu tür törenler düzenlediği üstlerinin kulağına gidecek olursa bu rezaletin lekesi tüm yaşlılığını karartırdı. Gene de iyi niyeti ona bir iki telkin edici sözün, bir kutsal babamız duasının ve birkaç damla kutsanmış su serpmenin açıklanması güç mucizeler yarattığını, böylelikle hastayı yatıştırabileceğini fısıldıyordu. Sonra da anneye birkaç duayla şeytanı savabilecekleri ama şeytan kovma töreninin yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Sonra da onlara kutsal Katolik Kilisesi'yle barışmalarını, bu tür şanssızlıkların hep İsa Efendimiz'in sözlerinden ayrılarak sapkın tarikatlara girenlerin başına geldiğini vurguladı. Ama Dinya, toprak ağalarının günah çıkartma odalarında rahiplerle işbirliği yaptıklarını, ağaların yoksul çiftçilerin ufak tefek hırsızlıklarını şikayet ettiklerini, iki dua mea culpa arasında fısıldaştıklarını duymuştu. Ve rahibin zenginlerden yana çıkıp yoksullara yüz vermediğini, bunun tam tersini söyleyen İsa Efendimiz'e böylelikle karşı çıktıklarını bal gibi biliyordu. O zamandan beri Peder Cirillo'da yoğun işleri ve titrek bacakları izin verdikçe Rankuleoların evine uğrar olmuştu. Olaya ilk tanık oluşunda bu tuhaf hastalığa yenik düşen kızın hali onun pek sağlam olan inançlarını bile sarsmıştı. Kutsal su ve dualar bu belirtileri ortadan kaldırmaya yetmemişti. Ama durumun daha kötüleşmediğini gözlediğinde de şeytanın artık bu rezaletin sınırına geldiği sonucunu çıkartmıştı. Bu ruhani çalışmada protestan meslektaşına ayak uydurmuştu. Her ikisi de bunun bir akıl hastalığı olduğu, Tanrı'nın öyle ya da böyle bu işle ilgisi olmadığı, kıza atfedilen mucizelerin de pek ileri tutar tarafı olmadığı görüşünde birleşmişlerdi. Sonra da yayılan batıl inançlarla birlikte savaşmışlar ve olayı inceledikten sonra o kızın sihirlerinin yok olmasının yaraların doğal seyri sonucu ortaya çıktığını, sihirlerin zaten havaların yılın bu döneminde düzelmesiyle olağan bir iyileşme olduğunu açıklamışlardı. Evangelina'yı ziyaret ettikten sonra kumarda şansı açılanların iddialarının bir azizelik belirtisi sayılamayacağı da açıkça ortadaydı. Ama gene de bu iki din adamının ısrarlı açıklamaları buraya akan hacı sayısında bir azaltma yapmamıştı. Ondan aman dilemeye koşan ziyaretçilerin görüşleri ikiye ayrılmıştı. Bir kısım ziyaretçi bu krizlerin mistik bir açıklaması olduğunu savunurken bir kısmı da bunun şeytanın işi olduğu görüşündeydi. Protestan ve Katolik rahipler köyün ebesi, Los Riscos Hastanesi'nin hekimi koro halinde bunun isteriden başka bir şey olmadığını haykırıyorlardı. Ama onlara kulak asmaya niyetli hiç kimse yoktu. Herkes bu anlamsız mucizelerde bir şenlik heyecanı yaşıyordu. Francisco Leal'in beline sarılıp yüzünü onun ceketinin sert kumaşına gömen ve saçları rüzgara kapılıp dağılan Irene, kanatlı bir ejderhanın üzerinde uçtuğunu hayal ediyordu. Kentin son evleri de arkalarında kalmaya başlamıştı. Yol güneşi kesen kavakların arasından uzuyor, ufkun mavi sisine sarılmış tepeler uzaklardan ancak seçilebiliyordu. Motosikletin selesine biner gibi yerleşen genç kız, çocukluğunda belleğine kazınan düşlere dalmış, bir Arap masalının kahramanı gibi at koşturduğunu hayal ediyordu. Motosikletin hızı, bacaklarına yaydığı o sarsıntı, tenini saran o kükreme benzeri gürültüden haz duyuyordu. Bir yandan da renkli fotoğraflarla 4 sayfada vermeyi tasarladığı haberin konusu olan ermiş kızı düşünüyordu. Birkaç yıl önce kuzeyden güneye ülkeyi aşıp yaraları iyileştiren, ölüleri dirilten o ışıltıdan sonra böyle mucizeler duyulmaz olmuştu. Cinlerin emrine girenler, ruhlara karışanlar, lanetlenenler alabildiğine boldu. Hani şu larva tüküren kız, depremler yaratan ihtiyar, bakışlarıyla otomobilleri durduran sağır gibileri, hatta bu sonuncu olaydan sonra el işaretleriyle yapılan bir röportajdan sonra Irene'nin saati de çalışmaz olmuştu. Ne var ki o ışıltılı kişiden sonra uzun zamandır kimse insanlığa yararlı bir mucize göstermez olmuştu. Dergi için ilgi uyandıracak bir haber bulmak gün geçtikçe güçleşiyordu. Sanki ülkede ilginç bir şeyler olmaz olmuştu. Zaten olsa da sansür yayımlanmasını engelliyordu. Irene soğuktan moraran parmakları ısınsın diye ellerini Francisco'nun ceketinin altına soktu. Ellerinin altındaki bu zayıf, kemikli göğüs, Gustavo'nunkinden nasıl da değişikti. Nişanlısı, kendinin yapamadığı hiçbir şeyi adamlarından isteyemeyeceği düşüncesini savunarak sürekli eskrim, judo, jimnastik yapar, her sabah 50 kez paralelde çalışırdı. Böylece son derece gelişmiş kaslara sahip olmuştu. Gustavo, birliğindeki adamları için bir baba, sert ama adil bir baba olduğunu savunurdu. Otellerin loş odalarında seviştikleri zaman bu fiziksel görünümünden gurur duyarak soyunur ve odada çıplak dolaşmaktan hoşlanırdı. Irene de onun güneşten ve rüzgardan yanmış, fiziksel güç harcamaktan sertleşmiş ama gene de yumuşak ve uyumlu bedenini severdi. Onu hazla seyreder, biraz dalgınca da olsa beğeniyle okşardı. Acaba şu anda neredeydi? Belki de bir başka kadının kolları arasındaydı, kim bilir. Mektuplarında nişanlısına bağlılığı konusunda yeminler etse de Irene doğanın gereksinmelerini iyi biliyordu ve onunla birlikte haz duyan esmer melezleri gözünün önüne getirebiliyordu. Nişanlısı kutuba indiğinde durum değişikti. O buzul soğukluğunda aşkı unutmayı koşullanmış 7 adam ve penguenlerin arasında tövbekarlık zorunluydu. Ama genç kız tropik kuşakta yüzbaşının başka türlü davranacağından emindi. Bunun kendisini ne kadar az ilgilendirdiğini düşünerek gülümsedi. Nişanlısını son kez ne zaman kıskandığını anımsamaya çalıştı. Motorun uğultusu, Gustavo Morante'nin sık sık mırıldandığı İspanyol Lejyonu'ndan bir şarkıyı getirdi aklına. Soy un homber acuen la suerte, hirio con zarpa fiera, soy el novio de la muerte, que estereque con brazo fuerte, ya su amor fue mi bandera. Kaderin vahşi pençesiyle yaralanmış bir adamım. Nişanlıyım ölümle, ona sımsıkı sarıldım ve onun aşkı bana bayrak oldu. Bunu Francisco'nun karşısında söylemek hiç de hoş olmamıştı. Çünkü bundan böyle Gustavo'ya ölümün nişanlısı adını takmıştı. Irene buna alınmamıştı. Gerçekte aşka pek az kafa yorardı. Yüzbaşıyla aşkı hakkında kendi kendine pek soru sormazdı. Bunu çocukluğundan beri alnında yazılı doğal bir koşul olarak kabullenmişti. Gustavo Morante'nin onun için ideal bir arkadaş olduğu sözünü o denli çok işitmişti ki kendi duygularına fazla kulak asmadan buna inanmıştı sonunda. Son derece sağlam, dayanıklı, erkeksi bir biçimde kızın gerçekliğine yerleşmişti genç adam. Kız kendini rüzgarda sürüklenen bir kuyruklu yıldız gibi hissediyor, kendi iç dünyasının karışıklığından korkuyor, bu dürtülerini dindirecek birini düşünmekten kendini alıkoyamadığı zamanlar oluyordu. Ne var ki bu anlar çabuk geçiyordu. Geleceği düşünmeye koyuldu muydu, içini bir hüzün kaplıyordu. Bu yüzden elinden geldiğince şimdiyi özgür yaşamaya çalışıyordu. Francisco'nun gözünde ise Irene'nin nişanlısı ile olan bağı iki yalnız insanın ve pek çok hasretin toplamından başka bir şey değildi. Bir süre ikisinin baş başa kalmaları olası olunca onları birleştirenin alışkanlıktan başka bir şey olmadığını anlayacaklarını söylerdi sık sık. Bu aşkla bir heyecan gözlenmiyordu. Buluşmaları sakin, ayrılıkları pek uzun sürüyordu. Sanki Irene bu nişanı ömrünün sonuna dek uzatmak, arada sırada kedi yavrusu gibi onunla oynaşmak ve böylece koşullu bir özgürlüğü yaşamak istiyordu Francisco'ya göre. Evliliğin onu ürküttüğü besbelliydi. Bu yüzden de sürekli erteleme bahaneleri buluyordu. Sonunda general olmaya hazırlanan bu prensle evlenirse, o salkım saçak giysilerine, tıngırtılı bileziklerine ve hareketli yaşantısına veda etmek zorunda kalacağını düşünür gibiydi. O sabah motosiklet Los Riscos'a doğru tarlaları, tepeleri aşarken Francisco bir yandan da ölümle nişanlı adamın dönmesine ne kadar kaldığını hesaplıyordu. Onun gelişiyle her şey değişmek zorunda kalacaktı. Irene'nin sadece kendisine ait olduğu şu son ayların mutluluğu uçup gidecekti. Heyecanlı hayallere, günlük şaşırtmacalara, bekleyiş kaygılarına ve kızın tuhaf işleri karşısındaki kahkahalarına veda edecekti. Bundan böyle çok dikkatli olmalıydı. Sadece en gerekli şeyleri söylemeli, her türlü kuşku uyandıracak davranıştan kaçınmalıydı. O zamana dek huzurlu bir birliktelik yaşamışlardı. Kız arkadaşı onun ikili yaşantısını sezmezmiş gibi masumca dolanıyordu ortalıkta ya da en azından bu konuda hiç soru sormuyordu. Onun varlığının yanında hiçbir önlem almak gerekmiyordu ama Gustavo Morante'nin gelişiyle daha temkinli davranmak zorunda olacaktı. Irene ile aralarındaki bağ öylesine değerliydi ki buna kimsenin dokunmasını istemiyordu. Arkadaşlıklarını yalanlarla ve sahte sözlerle lekelemek istemiyordu. Ama pek yakında böyle davranmak zorunda kalacağını da seziyordu. Motosikletini sürerken bu geziyi ufkun sınırına kadar sürdürmek, yüzbaşının ulaşamayacağı bir noktaya kadar gitmek, ülkeyi bir baştan bir başa geçmek, beline sarılan Irene ile tüm ana karaları ve denizleri aşmak isteğini duyuyordu. Ne var ki yolculuk ona pek kısa geldi. Dar bir dönemeci geçince bu mevsimde yemyeşil olan geniş tarlalar çıktı karşılarına. Belli bir kederle içini çekti Francisco. Çünkü aradıkları yere varmışlardı. Ermiş kızın evini kolaylıkla buldular. Buranın pek sessiz ve boş bir yer olmasına da şaştılar. Çünkü mucizeleri görmeye gelmiş bir kalabalıkla karşılaşacaklarını ummuşlardı. Burası olduğuna emin misin? Eminim. O halde bu uydurma bir ermiş, baksana kimseler görünmüyor ortalıkta. Karşılarında yoksul çiftçi ailesinin kireçle badalanmış tuğladan yapılmış soluk kiremitli evi duruyordu. Evin kapısının önünde bir veranda uzanıyor, bütün evde tek bir pencere görünüyordu. Büyük bahçenin ucunda kurumuş dalları birbirine geçmiş yapraksız asmalar görünüyordu. Bu zavallı bitkilerin üzerlerinde de yazın ilk belirtileri olarak birkaç filiz belirmişti. Sonra bir kuyu, helaya benzer bir baraka ve daha ötede mutfak olarak kullanılan kare bir kulübe daha vardı. Değişik boylarda ve değişik renklerde birkaç köpek öfkeyle havlayarak ziyaretçileri karşılamak için koştular. Irene hayvanlara nasıl davranacağını iyi bildiğinden onları pek eskiden tanırmış gibi konuşarak ortalarında yürümeye başladı. Oysa Francisco küçükken bu tehlikeli hayvanlardan korunmak için ezberlediği o büyülü tekerlemeyi okuduğunu fark etti içinden. Dur vahşi hayvan, kuyruğunu indir yere. Önce doğdu yüce tanrı, sonra sen ey koca köpek. Ama gene de kız arkadaşının kullandığı yöntemin daha geçerli olduğu ortadaydı. Çünkü o, dişlerini gösteren hayvanların arasında sakince yürüyordu. Bu hayvanlara neredeyse tekme atmaya hazırlanıyordu ki, bekçi köpeklerini kovmak için elinde bir sopayla küçük bir oğlan çocuğu bağırarak çıktı ortaya. Sonra evden başkaları da çıktı. Kaba saba ama kederli görünümlü, şişman bir kadın, yüzü kış kestanesi gibi çizgilerle dolu bir adam ve değişik yaşta pek çok çocuk. Evangelina Ranculeo burada mı oturuyor diye sordu İren'e. Evet, ama mucizeler öyle üzeri oluyor. Genç kız bunun üzerine yayılan söylentileri incelemek için gelen gazeteciler olduklarını açıkladı. Bunun üzerine ürkekliğinden sıyrılan aile onları yöre halkına özgü bir konukseverlilikle evlerine aldılar.